8. ayrım, sayfa 80. Hayatının şu anda olduğundan daha beter olamayacağını düşündüğü anda Liza, dahili telefonun ucundaydı. "Hey Winona, babam birinci hatta." "Babam mı?" Winona babasını onu en son ne zaman bürodan aradığını hatırlamaya çalıştıysa da yapamadı. "Teşekkürler Liza." Ahizeyi kaldırıp telefonu yanıtladı. Winona'nın lafının ortasında, "O aptal Travis gitmiş," dedi Henry. Tek kahrolası kelime dahi etmeden gitmiş ve kulübe içeride bomba patlamış gibi görünüyor. "Bunu Vivienne'in düşünmesi gerekmiyor mu? Ben temizlikle ilgilenmiyorum." "Bana ukalalık etme. Bizim için bir adam bulacağını söylememiş miydin?" "Çalışıyorum, mülakat yaptığım." "Mülakat mı? Kimiz biz? Boeing mi? İhtiyacımız olan tek şey atlardan anlayan ve çok çalışmaktan korkmayan biri." "Hayır, bütün bu nitelikleri taşıyan ve yaz boyu çalışacak birine ihtiyacınız var. Bulmak kolay değil." Winona bunu tecrübe ederek öğrenmişti. Yaz mevsimi rodeo zamanıydı ve ilanlara yanıt veren adamların hepsi uzun süre çalışmaya yanaşmamıştı. Çoğu işsizdi ama kovboylar kendilerine romantiktiler. Hayat tarzına kapılıp gidiyorlardı ve dönüp durmalıydılar. Hepsi de bir sonraki kasabada turnayı gözünden vuracağına inanıyordu. "Bunu yapamayacağını mı söylüyorsun? Çünkü öyleyse, Tanrım, bunu bize daha önce söylemeliydin." "Yapacağım," dedi Winona sert bir tonda. "İyi." Babası telefonu öyle hızlı kapattı ki Winona kendini sessizliği dinlerken buldu. Kapatırken, "Seninle konuşmak keyifliydi baba," diye söylendi. Dahili hattı açıp, "Liza," dedi Winona, "günün geri kalanında ve yarın izinlisin. Şu yardımcı aranıyor ilanlarının Shelton, Belfair, Port Orchard, Fife ve Tacoma'daki tüm yem dükkanlarına gönderilmiş olması gerekiyor. Ve Little Nickel reklamlarının sayısını da iki katına çıkartalım. Olympia'dan Longview'e kadar. Yapabilir misin?" "Açıkçası izin böyle kullanmak istediğimi söyleyemem," dedi Liza gülerek. "Ama evet, yapabilirim. Tom bu hafta vardiyalı çalışıyor." Winona nasıl bir tavır takınmakta olduğunun farkına vardı. "Kötü davrandıysam özür dilerim." Genç kadın başını çalışma masasının üzerinde kavuşturduğu kollarına gömdü. Sağ gözünün arkasında gergin bir ağrı hissetmeye başlamıştı bile. Orada otururken zamanın nasıl geçtiğinin farkında değildi. Yüzünü kollarının arasına gömmüş, hayatını değiştirecek anın hayalini kuruyordu. "Beni terk et Win, terk etti tabii. Luke, buraya gel, ben seninle ilgilenirim." Aşina olduğu bu hayale dalıp gitmişken birinin kendisiyle konuşmakta olduğunu fark etmesi zaman aldı. Başını usulca kaldırıp gözlerini açtı. Aurora orada durmuş yüzüne bakıyordu. "Luke'u hayal etmeyi bırak, benimle geliyorsun." "Vivi'ye evlenme teklif edecek," dedi Winona. Yüksek sesle konuşacak gücü yoktu. Aurora ona acıyarak yüzünü buruşturdu. "Ya, bir şey olmamış gibi davranmam gerektiği hakkında nasihat etmeyecek misin?" "Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece artık Vivienne'e söylemek zorundasın bence. Kötü bir şeyler olmadan." "Ne anlamı var? O istediğini hep elde ediyor." Winona o öfkenin saklandığı yerden çıkarak yeniden kıpırdadığını fark etti. "Böyle düşünmek tehlikeli. Biz kardeşiz." Winona Aurora'nın nasihatını dinlediğini hayal etmeye çalıştı. Hatta sarf edeceği sözleri seçip bunları zihninde evirip çevirdi. Varabildiği tek sonuç böyle yaparsa tam bir zavallı portresi çizmiş olacağıydı. "Teşekkürler, almayayım." Aurora göğüs geçirdi. "İyi ya, belli ki henüz kabul etmemiş, aksi takdirde duymuş olurduk. Belki de Vivienne hazır olmadığının farkındadır. Onun ne kadar romantik olduğunu bilirsin. Ayakları yerden kesilsin istiyor. Aşk söz konusu olduğunda Vivi baştan ya kaptırır ya da kaptırmaz. Ve Luke onun dünyasını alt üst etmiş değil." Winona umutlandı. Bu umut zayıf bir ışık gibi yanıyordu ama önceki karanlıktan iyiydi. "Haklı çıkman için dua ediyorum." "Daima haklı çıkarım. Şimdi ayağa kalk, Travis gece yarısı tüymüş. Vivienne'in kulübeyi temizlemesine yardım edeceğiz." "Ya yüzüğünü gösterirse?" "Bu yalan oyununu sen başlattın. Ya sonucuna katlanacaksın ya da doğruyu söyleyip kurtulacaksın." "Gidip üzerimi değiştireyim." "Ben olsam yalnızca giysilerimi değiştirmekle yetinmezdim, Win." Winona kız kardeşinin alaycı sözlerine, yoksa nasihat miydi, kulak asmayarak yatak odasına çıktı ve üzerine eski bir kot ile gri renkli bol bir eşofman üstü giydi. Kaşla göz arasında arabaya binmiş, çiftliğe doğru ilerlemekteydiler. Kulübe Gelmeden içeri girince tam bir savaş alanıyla karşılaştılar. Her yanda haftalardır yıkanmamış bulaşıklar duruyordu ve bir kısmı da lavabonun içindeydi. Vivien dizlerinin üzerine çökmüş sert döşemenin üzerindeki lekeyi ovalamakla meşguldü. En eski giysilerini giymiş, uzun saçlarını gelişigüzel bir at kuyruğu biçiminde toplamış ve makyajsız olmasına rağmen harika görünmeyi başarmıştı. Ablalarına o kocaman gülümseyişiyle tebessüm ederken "Geldiniz ha?" dedi Vivi. "Geldik tabii, biz bir aileyiz," dedi Aurora. Son kelimeyi hafifçe vurgulamıştı. Tökezleyen Winona'nın koluna girdi. "Şöleni kaçırdığım için üzgünüm Vivien. Harika bir gece olduğunu duydum." Vivien sarı lastik eldivenlerini çıkartarak ayağa kalktı ve eldivenleri kovanın yanına atıverdi. "Orada olmanı isterdim gerçekten. Güzeldi." Winona kız kardeşinin bakışlarındaki kırılganlığı görebiliyordu ve Vivien'i incitmiş olduğunun farkındaydı. Winona bazen kardeşinin bütün o güzelliğinin ardında kolayca incinebilen bir yapısı olduğunu unutuyordu. İçten bir tavırla "Üzgünüm," dedi. Vivien bu özre bir başka parlak tebessümle karşılık verdi. "Ben gittikten sonra bir şey oldu mu?" diye sordu Aurora. Vivien'in gülüşü soldu. "Tam üstüne bastın. Ben de size nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum. Kızlar, Luke bana evlenme teklif etti." "Bana söylemişti," dedi Winona. Vivien'in sarf ettiği cümleyi duymak bir kaya çıkıntısından aşağı düşüp tuhaf bir sessizliğe inmek gibiydi. "Ya," Vivien'in kaşları çatıldı. "Küçük bir ikaz işe yarayabilirdi." "Genellikle bir kadının böyle bir konuda ikaz edilmesine gerek yoktur," dedi Aurora nazik bir tavırla. Vivien etrafa bakındı. "O mükemmel biri," dedi sonunda. "Mutluluktan uçmam gerekir." "Gerekir derken?" dedi Winona. Vivien gülümsedi, fakat bu zoraki bir gülümsemeydi. "Evliliğe hazır olduğumdan emin değilim. Ama Luke beni bekleyebilecek kadar sevdiğini söylüyor." "Hazır olmadığını düşünüyorsan değilsindir," dedi Aurora. Yine o tuhaf sessizlik çöktü. "Doğru," dedi Vivien. "Ben de böyle düşünüyorum. Öyleyse şurayı temizlemeye başlayalım, haydi." Winona sessizce göğüs geçirdiğini fark etti. Belki de hala umut vardı. Ve bunun için Tanrı'ya şükretti. Son zamanlarda genç kadın Vivien, Luke'la evlendiği takdirde kendisinin ne kadar korkunç bir şey yapabileceğini düşünmeye başlamıştı. 1,5 hafta sonra Winona babasının çalışma odasında kanalın durgun mavi sularına bakan, üzeri çizilmiş büyük ahşap çalışma masasında oturmaktaydı. Bu pırıl pırıl günde karşı kıyıdaki ağaçlar dokunulabilecek kadar yakın görünüyordu. Onların 1 milden daha uzak olduğuna inanmak imkansız gibiydi. Winona en yakındaki faturaya, keresteciye aitti. Uzanmıştı ki bir arabanın geldiğini duydu. Birkaç dakika sonra verandanın esnek merdivenlerinde ayak sesleri patırdadı ve bir kapıyı çaldı. Winona faturaları kenara itip kapıyı açmaya gitti. Bir adam verandada dikilmiş, genç kadının suratına dik dik bakıyordu. En azından Winona öyle baktığını sandı. Anlamak güçtü. Tozlu, beyaz bir kovbo şapkası adamın yüzünün üst kısmına siper olmuştu. Uzun boylu ve geniş omuzlu bir adamdı. Üzerinde yırtık, kirli bir kot ile eskimiş bir Bruce Springsteen tişörtü vardı. "İş için geldim." Winona aksanını ayırt etmeye çalıştı. Texas ya da belki de Oklahoma. Adam şapkasını çıkarıp omuzlarına inen uzun düz siyah saçlarını çabucak geriye attı. İyi tabaklanmış deri rengindeki teninde gri gözleri neredeyse tuhaf denebilecek kadar aydınlık görünüyordu. Yüz hatları sivri ve keskindi. Ona biraz haşin, biraz da vahşi bir hava katan bıçak ağzı benzeri burnuyla çok da yakışıklı değildi. Hem de zayıftı. Deri kayış gibi inceydi. Sol pazısında Amerikan yerlilerine özgü sembollerden oluşan bir dövme vardı. Ama kabilelere ait semboller değildi bunlar. Bu imgeler Winona'ya tanıdık gelmiyordu. Ona yanıt vermekte fazla geciktiğini hatırlatır gibi "iş," dedi adam. "Hala bir yardımcı arıyor musunuz?" "Atlardan anlar mısın? Kimseyi eğitmek istemiyoruz." "Texas'taki Poe çiftliğinde çalıştım. Hill Country'deki en büyük işletmedir ve yaklaşık 10 yılda kement atma yarışlarına katıldım." "Tamir işlerinden anlar mısın?" "Bilmek istediğiniz buysa etraftaki arızaları halledebilirim. Ayrıca yarı beyazım. Karar vermenize yardımcı olur belki." "Bu beni pek ilgilendirmez. Çoğu halktan üstünsünüz, öyle değil mi?" Winona kendisiyle dalga geçildiği izlenimine kapıldıysa da adamın ifadesinde hiçbir değişiklik yoktu. "Rodeoları takip ediyor musunuz?" "Artık etmiyorum." Winona babasının bu adamı bir Amerikan yerlisini tutmayacağını, ona pek sıcak bakmayacağını biliyordu. Ama öte yandan ilanların yayınlanmasının üzerinden bir ay geçmişti ve ilk kement atma potu bu cumartesi yapılacaktı. Birini bulmalıydılar ve bunun için ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. Winona pahalı mavi topuklularını ayağından çıkartıp Vivian'in daima kapının yanında duran büyük numaralı lastik çizmelerini giydi. Beni takip et. Genç kadın adamın arkasında ağır ağır yürümekte olduğunu duyuyordu. Adamın eski püskü aşınmış çizmeleri çakılların üzerinde çıtırdıyordu. Winona ürktüğünü kabullenmek istemiyordu. Bu içinde yetiştiği çevrenin talihsiz yan etkisiydi ve Winona buna boyun eğmeyecekti. İnsanları ten rengine göre yargılamak ona yakışmazdı. ''Burası ahır'' dedi Winona ve zaten içeriye girmiş olduklarından ahmakça konuşmuş olduğunu fark etti. Adam hiçbir şey söylemeden yanında dikildi. Hemen sol taraflarındaki bölmede çizimler, fotoğraflar ve kurdelelerle süslü büyük beyaz bir mukavva asılıydı. Üzerinde süslü püslü, kıvrımlı harflerle şöyle yazılmıştı. ''Selam, ben Lizzie Michelin'in atı sihir. Biz harika bir ekibiz. Geçen yıl ufaklıklar gününde yarışıp gösteri dalında bir kırmızı kurdele ve en temiz ahıra layık görülen özel bir mansiyon kazandık. Bu yıl düzenlenecek panayır için sabırsızlanıyoruz.'' ''Şuna bak,'' dedi Winona'nın yanındaki adam. ''Burası eve benzemiş.'' Winona gülümsemekten kendini alamadı. İlerleyerek adama malzeme odasını, yıkama bölmesini ve saman deposunu gösterdi. Ahır ve oyun alanının tamamını gezdikten sonra onu ahırdan çıkarttı. Dışarıya çıkınca adama döndü. ''Adın ne?'' ''Dallas, şehir adı. Dallas Rain Tree. En az bir yıl kalabilecek misin?'' ''Elbette, neden olmasın?'' Winona kararını vermişti. Sonuçta önemli olan buydu. Bu karar ona aitti. Eğer babası bu adamdan ten rengi yüzünden hoşlanmayacaksa bu konudaki fikrini değiştirme vakti gelmiş demekti. Winona duruma kafa yordukça bu adama iş vermeyi bir vatandaşlık görevi gibi görmeyi başladı. Ayrıca herkesin iş için sıraya girmediği de açıktı. Madem bu adam bir süre kalacaktı, daha ne istiyorlardı? Burada bekle. Winona dönüp eve doğru yürüdü, çizmelerini çıkardı, hazırladığı çalışma sözleşmesini almak için çalışma odasına yöneldi ve biraz sonra adamın yanına döndü. İş için oda, yiyecek ve ayda $500 veriyoruz. Kabul ediyor musun? Adam başını salladı. Winona daha fazlasını, o bakıştan, o duruştan farklı bir tepki bekledi, ardından eski kulübenin bulunduğu tepeye doğru yürümeye başladı. Bu taraftan, tepeye çıkınca bileğine gelen çimenleri çiğneyerek ön kapıya yöneldi. Gördüğün gibi verandanın tamire ihtiyacı var. Ama kız kardeşlerimle birlikte içeriği temizledik. Winona ışığı yaktı. Bu kez eski eve her zaman yaptığı gibi geçmişinin duygusal penceresinden değil adamın açısından baktı. Yıllarca kullanılmaktan aşınıp çizilmiş geniş sedir yer döşemesi, yeni temizlenmiş budak desenli çam duvarları ve nehir taşıyla kaplı kullanıla kullanıla kararmış şöminenin etrafına dizili uyumsuz mobilyalarıyla soluk kırmızı bir kanepe, bir çift eski berjer, büyükannenin antika sehpası, küçük bir oturma odası. 1940'lardan kalma teçhizatı, ahşap tezgahı ve meşe sandalyeli mavi boyalı masasıyla gömme bir mutfak. Oturma odasındaki kapıdan, içerisinde üzerine yorgan örtülmüş beyaz demirden yatağın bulunduğu yatak odasını görebiliyordu. Buradan bakınca görülmeyen tek yer banyoydu ve Winona'nın orası hakkında söyleyebileceği en iyi şey her şeyin sağlam olduğuydu. Yeni kullanılmış çamaşır suyunun sert kokusu, çürümekte olan nemli ahşabın keskin kokusunu bastırmaya yetmiyordu. ''Burası uygun mudur?'' diye sordu Winona. ''İdare eder.'' Genç kadın adamın sert görünüşüne dikkatlice bakmaktan alamadı kendini. Adamın büsbütün keskin köşeler ve sert düzlemlerden ibaret yüzü kırık bir bardak gibiydi. ''Bu çalışma sözleşmen, dilersen avukatına inceletebilirsin.'' ''Avukatıma ha?'' Adam kağıda şöyle bir göz attı, ardından Winona'ya baktı. ''Burada sizin beni işe aldığınızdan ve benim de kalmaya söz verdiğimden bahsediliyor, doğru mu?'' ''Kesinlikle. Sözleşmenin süresi bir yıllıktır.'' Winona adama sözleşme ile bir kalem uzattı. Adam masaya yaklaşıp eğilerek adını yazdı. ''İlk iş olarak ne yapacağım?'' ''Yani aslında ben burada çalışmıyorum. Burayı kız kardeşim ve babam işletiyor. Ve şu anda ikisi de evde yok. Sadece yerleş ve yarın sabah saat 6'da kahvaltı için çiftlik evine gel. Onlar sana ne yapacağını söylerler.'' Adam imzalı sözleşmeyi ona geri verdi. Winona bir şeyler daha bekledi. Adam belki de bir teşekkür edebilir ya da iyi iş çıkartacağına söz verebilirdi. Ama adamın söyleyecek bir şey olmadığı anlaşılınca kulübeden çıktı. Verandanın merdivenlerinden indiği ve uzun çimenlerin arasından çakılı yola yürüdüğü sırada adamın verandaya çıktığını işitti. Emin olmak için dönüp bakmadı ama yine de şüphesi yoktu. Adam arkasından bakıyordu. Gray kardeşler cuma akşamlarını daima birlikte geçirirlerdi ve bu akşam da diğerlerinden farksızdı. Her zamanki gibi bir şeyler atıştırmak için Blue Plate lokantasında buluştular ve ardından sahil yolundan Outlaw meyhanesine doğru yürüdüler. Hayatlarına erkekler girip çıkabilirdi ve onlarla barlarda buluşabilirdi ama akşam yemeği mutlaka üç kız baş başa yenirdi. Bu gece etrafları baharın son demlerinin tanıdık kalabalığıyla sarılmıştı. Parlak renkli pahalı tişörtleri ve lokantanın önüne park edilmiş parlak arazi araçlarıyla hemen ayırt edilen birkaç turist de buradaydı. Bir yandan da yerliler limonatalarını yudumlar, gazetelerini okurken sessizce konuşuyor ve plastik kaplı menülere bakmaya zahmet bile etmiyorlardı. Çoğu Grayson'in 80'li yılların başından beri menüde yer almayan meşhur köftesinden sipariş etmişti. Winona, Vivienne'in patates kızartmalarına uzandı. "Bugün bir yardımcı tuttum," dedi. Vivienne'in Dallas Rentry hakkında ne düşüneceğini merak ediyordu. Vivienne başını kaldırıp baktı. "Şaka yapıyorsun, kim?" "Texaslı bir adam. Atlardan anlıyormuş." "Nasıl biri?" Winona bu soruya verilecek en uygun yanıtın ne olduğunu düşündü. Ardından "Bilmiyorum, pek bahsetmedi," demekle yetindi. "Kovboylar işte," dedi Aurora. Vivienne hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Babamla yemekler yeterince sessiz değilmiş gibi, birlikte yediğimiz yemeklerde Travis'le ikisinin birbirlerine 20 kelimeden fazlasını sarf ettiklerini bilmem. İnan bana şanslısın, dedi Winona. Babam ve bense, bu gece o konulara girmiyoruz, dedi Aurora sert bir tavırla. Bu bize kız kardeş olduğumuzu hatırlatacak bir gece. Winona'ya manalı bir bakış fırlattı. Kızlar hesabı ödeyip lokantadan çıktılar. Lavanta kokulu ılık akşamda ana caddeden geçtiler. Kayıtsız görünmeye çalışarak, Luke'un bizimle gelememesi ne kötü oldu, dedi Winona. Son günlerde böyle davranmak için çok çaba gösteriyordu. Vivienne'in yanında doğal davranmaya çalışıyordu. Gorse'da acil bir durum varmış, kısrak sancılanmış. Sahil yoluna dönüp kıyı boyunca yürüdüler. Sokak lambaları aynı anda yanınca sokak sarımsı bir karnaval havasına büründü. Asfalt gitgide yok oldu ve yerini çakıllar aldı. Bu tarafta düzgün kaldırımlardan, sokak lambalarından sarkan, içi çiçek dolu saksılardan, hediyelik eşyalar satan esnaftan eser yoktu. Yalnızca büyük park alanına giden taşlı bir yol vardı burada. Su kıyısında Ted'in kayık iskelesiyle Cat Morgan'ın kıyıdaki köhne evine uzanan ara sokak bulunuyordu. Sağ tarafta yabani otların arasına gizlenmiş Outlaw meyhanesi yer alıyordu. Pencereler çok renkli neon ışıklı bira markalarıyla süslenmişti. Düz çatıyı kaplayan yosunlar pencere denizliğinde öbek öbek birikmişti. Park alanı külüstür kamyonlarla doluydu. Kızlar meyhaneden içeri girip tanıdık kalabalığın içinden geçtiler ve meyhanenin maskotu haline gelen doldurulmuş dev bozayın etrafından dolaştılar. Birileri ayının uzanmış pençesine bir sütyen takmıştı. Duman ortalığı sarmış, cafcaflı köşelerin görünümünü yumuşatmıştı. Arkada orkestra Desperado şarkısının güçlükle ayırt edilebilen bir uyarlamasını çalıyordu. Kızlar bara yaklaşınca barmen üç tek hazırlayıp kadehleri üç boş taburenin önüne koydu. "Hizmet nasıl kızlar?" dedi Boot. İlk önce Aurora oturdu ve gülerek yanıtladı. "İşte bu yüzden her cuma gecesi buradayız." 8. ayrımın sonu. Sayfa 91.